Ayrım 9.
Tumaslar da evde yoksa, o zaman onların kapı komşusu Yemenici, kör erolarda kör gözleriyle gece vakti yola çıkmadılar ya. Körler için gece gündüz fark etmez mi? Olsun. Bir kere yola çıkmış, bir kere yola koyulmuşsanız, gidecek yer, çalacak kapı mı bulamayacaktınız şu koskoca Hançapek'te? Şu ölüsü boklu gavur mahallesindeki tüm Ermeniler, tüm fulleler, hepsi de bir gecede yer yarılıp içine girmediler ya. İlk önüne çıkan kapının tokmağını, şakşakosunu var gücünle çalarsın. Açılan kapıdan içeri girerken de bir taraftan söylenirsin. Kevo, badanacı Kevo, bu zeslinde terzi pilolara oturmaya gitti ama gel gör ki evde de girdiler. Onları bulamadık, size geldik. Hançepek'te, gavur mahallesinde yaşıyorsanız, adınız da Siko, Nono, Bedo, Haço, Dikro, Gırbo ve diğerleri ise, Kevo'nun kapıyı açtıktan sonra size vereceği cevabın aynen şöyle olacağından hiç şüpheniz olmasın. Başımızın üstünde yeriz var. Girin, içeri gelin. Dışarısı da felaket savu ha. O gece bozanlara misafirliğe gittiğinizde ben elimde kımbomuzu taşıyordum. Kımbo dediğim şu tenekeden yapılmış, huniye benzeyen, içine gaz yağı doldurulan, fitili ancak mum kadar ışık saçan, ışığından çok isiyle ünlü, kendini lambaların şahı zanneden, zavallı, kendini bilmez bir cihan harikası. Peki kımbo hiç ışık vermez miydi? Vermez olur muydu? Tabii ki bizleri sonsuz ışığa boğardı. Gökyüzünde mehtap varken. Bizim oralarda geceleri sokaklarımız zifiri karanlıktı. Göz gözü görmezdi. Sokaklarımız İsa'nın çarmıha gerildiği ve tüm Hristiyanların yas tutup ağladığı, adına zifiri karanlık gece dedikleri geceler gibiydi. Kör ve karanlık bir kuyudan farksızdı. Elektrik melektrik hak getire. Sadece şehrin kesişen iki ana caddesinde, Gazi ve İnönü caddelerinde bir iki direk ve onların da tepesinde yanıp yanmamakta kararsız, feri sönmüş, ölü gözünden farksız birkaç ampul sallanırdı. Sokaklar ancak kışın, her tarafın karlarla örtüldüğü mehtaplı beyaz gecelerde, ay dedemizin yukarıdan bakıp da halimizi acıdığı zamanlarda ışıktan geçilmez olurdu. Kımbomuzun ışığı altında babam, anam, kardeşlerim, dedem, nenem, kafile halinde usul usul yol almaya devam ediyorduk. Önce hemen bitişiğimizdeki kapı komşumuz Agop dayıların evinin önünden geçtik. Agop dayının ben yaşlarında güzel bir kızı vardı. Adı da kendisi gibi Agik, yani güzel. Ben Agik'e vurgundum, ona aşıktım. Mecnun'un aşkı benimkinin yanında, solda sıfır kalırdı. Kerem'in ise lafı bile olmazdı. Ancak bir gün anasıyla birlikte çardakla hamamından çıkarken, güzelimin pancara dönmüş, pancar kesilmiş yüzünü, yeni yıkandığı halde hiç parlamayan uzun örgülü saçlarını gördüğümde, aşkım anında yanıp bitip kül olmuş, yellerle savrulmuş ve de Urfa kapısı surlarının dışındaki Ermeni mezarlığına gömülmüştü. O benim için artık ne Aslı, ne Leyla, ne de güzeldi. Ama aşksız da yapamazdım. Hemen vurulacak birilerini aradım durdum. Buldum da. Bu kez de duvarcı ustası Bedo dayının kızı Kıh Silva'ya aşık oldum. Kıh Silva'ya olan aşkım, arkadaşlarıma anlattığımda hepsinin ağzını açıkta bırakmış, lal olup şaşırmışlardı. Hatta benim adımı Tahir, Silva'nınkini de Zühre koymuşlardı. Ama ben Tahir ismini beğenmediğimden, bu aşkımı da hemen defterimden silip atmıştım. Ben her gün, her mevsim, yaz kış demeden, aşık olmadan edemiyordum. 10 yaşlarında aşık olmayıp da ne yapacaktım? O yaşlarda aşık olmaktan başka bir şey gelmiyordu ki elimden. Ama ben bu aşık olma huyumdan çok memnundum. Hatta bu huyumu o kadar çok seviyordum ki, aşık olacak birilerini bulamadığım zamanlarda kendi huyuma aşık oluyordum. Kar hafif hafif atıştırmaya başlarken, Kalaycı Dikranların, diğer adıyla Kalaycı Cemoların kapısına geçtik. Erşel Uspaco'nun, Keldani asıllı ve eczacı kalfası olan kocası Cirris'in, hastalandığımızda verdiği penisilin iğnelerini kalçalarımıza sokup canımızı bolca yaktığı için adını iğneci Erşeluş taktığımız kadının, gece gündüz suları durmadan sokağa boşu boşuna akıp giden kastalının yanından saptık, papaz Derarsen'in evine geldik. Derarsen'in Karın bol olduğu, yüz karalarının cirit attığı koskoca Hançepek mahallesinde, bir gözü koca karı Markrid'in tüm boyalı tozlarına, engin bilgisine ve tecrübesine rağmen kör olduysa, evde kalacak değildi ya. Zaten bir gözü kör, bir kulağı sağır, bir ayağı topal, sırtı kambur bir erkek. Bizim oralarda sağlıklı dört kıza eşit olduğuna göre, o da kısa zamanda Ermeni'den dönme Ali Pir'in kızı Zehra ile evlenmiş, ardı ardına sıpalarını dizmişti. Kar giderek bastırıyordu. Halo dedem henüz yaslandığı duvarın dibinde soluklanırken, anam kucağında sarıp sarmaladığı en küçük erkek kardeşimin çişinin geldiğini hissetti ve onu anında kucağından indirip çişe tuttu. Hemencecik yapması için de bol bol, hadi oğlum bol, bol, paşa oğlum, bol bol deyip durmaya başladı. Sürekli ve sabırla aynı nakaratı tekrarlıyordu ama kardeşim de karlar üzerine bol bol etmeyip alışık olduğu bakır helüpü, yani oturağını istiyor ve bulamayınca da inatla helüp, helüp diye tutturarak ağlıyordu. Bu iş halledilmeden yola çıkılamayacağına göre, ben bu arada kapılarının önünde mıhlanıp kaldığımız Kaspar dayıya döneyim bari. Uzun boylu, yakışıklı bir adamdı dersem, doğrusu yalan konuşmuş olmam. Gerçi onun uzun boylu, yakışıklı olması, işi açısından hiç mi hiç önemli değildi. İş eşeklerle, katırlarla, atlarla ve develerle ilgiliydi. Hiçbir at, eşek, katır veya sıpa sahibi köylü, Kürt, Zaza, yakışıklı olduğu için onun dükkanının kapısını çalmazdı. Sırf hayvanlarına en iyi, en rahat semeri diktiğinden onun peşindeydiler. Onun semerleri dayanıklı olduğu kadar, hayvanın sırtında yara bere yapmadığı için de ünlüydü. Eşeğinin semerinden karşılıklı sarkıttığı heybelerini, Dicle Nehri'nin kenarında yetiştirdiği iri kavun, ve karpuzlarla veya boyu neredeyse bir metreyi geçen yeşil kıttilerle tıka basa doldurup yükleyen köylü, eşeğinin sırtının yaralanmayacağını, kanamayacağını bildiğinden içi rahattı. Çünkü semerini semerci ustası Kaspar yapmıştı. Evet, çünkü bu gavuroğlu gavur işinin ehliydi. Hani eşeklerin, atların, katırların dilinden anlasak, hep bir ağızdan anırarak ve kişneyerek söyledikleri şarkının nakaratını kesinlikle sökerdik. Allah senden razı olsun Kaspar emmo. Sayende sırtımız delinmedi. Ben Palancı Kaspar dayıyı birçok kereler bizim Surp Giragos Kilisesi'nde dua ederken, bir keresinde de Hançepek'in dolup taşan kahvelerinde, sırtında çizgili pijaması, elinde yelpaze gibi açılmış iskambil kağıtları, babamla karşılıklı nezere oynarken görmüştüm. Ama en çok yine böyle bir kış gününün akşamında onlara misafirliğe gittiğimizde yakından tanımıştım. Babamla Sedir'in baş köşesinde oturup evde yapılmış şarabı aynı tastan içtiklerinde sohbetlerini dinlemiştim. Birbirlerine karşı çok saygılı olmakla beraber şakalaşmaktan, hanek etmekten de vazgeçmiyorlar. Birbirlerinin şaka kaldırır taraflarını eşeleyip sonra da kahkahalarla gülüşüyorlardı. Babamın ona en çok takıldığı isminin çokluydu. Asıl adı vaftiz adı Dikran'dı. Dikran'dan sonra diğer adları gelip sıraya girmişlerdi. Bizim oralarda, o diyarlarda, Diyarbakır'da babamın deyimiyle birinci harbi umuminin o karanlık günlerinde Dikran dayının asıl adını silip götürerek ikinci adı Hasan yapışmıştı alnına. Babamın Sarkis olan adı Ali'ye, dayımın Haçadur olan adı İsmail'e, halamın kocası Erzurum doğumlu Ohannes'in adı Ramazan'a, anamın Aznif olan adı hanıma dönüşmüştü. Neyse biz gelelim Hasan dayının diğer adlarına. Babamın ona takıldığı zaman söylediği, onun da asla kabul etmediği bir adı da Keçele Kaspar'dı. Saçı oldukça gür olduğu halde bu adı ona kimin, hangi kıskanç dazlak kafanını yakıştırdığı bilinmemekle beraber bu ad nedense çok tutmuş, ondan bahsedenlerin çoğu hangi Hasan veya hangi Tikran diye sorulunca onu üçüncü sıradaki bu sıfatıyla Keçele Kaspar Hasan veya Keçele Kasparların Hasan diye anarlardı. Bizim oralarda insanların adının başına genelde meslekleri de eklenirdi. Babamın adının Dişçi Ali veya Dişçi Sarkis, eniştemin adının Sobacı Ohannes veya Sobacı Ramazan, dayımın adının Demirci Haço veya Demirci İsmail oluşu gibi onun da adı mesleğiyle birlikte anılırdı. Çulcu Hasan veya Çulcu Kasparların Hasan. Doğum yeri Piran olduğu için son zamanlara kadar sanki bir şube açmış gibi yazın mesleğini Piran'da sürdürürdü. Onun için de zaman zaman Piranlı Hasan diye de anılırdı. Çok sinirli, korkunç inatçı, dediğim dedik biriydi. Nuh der peygamber demezdi. Bu yüzden meslektaşı olan abisi Mustafa ile nedeni bilinmeyen bir tartışma sonunda ölünceye kadar konuşmamayı yemin etmesi ve onu bu kararından senede hiç olmazsa iki kez bayramlarda devreye girdiği halde papaz Zerarsen bile vazgeçiremeyeceğini anlayıp bu işin belki öteki dünyada bile halledilemeyeceğini ilan etmesinden sonra ise adına bir de deli sıfatı eklenmiş, Deli Hasan olmuştu. Ancak tüm Diyarbakır'da yalnızca onun kastedildiğini herkesin anladığı sonuncu adı ve geçerlisi Kirvekürt'tü. Onun bütün adları Kirvekürt'te yoğunlaşmış ifadesini bulurdu. Hangi nedenle ve kimin ona bu ada yakıştırdığını bilenler belki vardır ama ben bilmiyordum. Ancak bildiğim tek şey Kirvekürt dediğimizde herkes Piranlı, Keçele Kaspar, Çulcu, Deli Dikran, Hasan'dan bahsettiğimizi anlarlardı. Toptan adıyla Kirvekürtlerin sokağından saptıktan sonra gelen ilk ev yine onun meslektaşı Çulcu Ergan Vaneslerin eviydi. Boyu uzun olduğu için Ermenice bu manaya gelen Ergan lakabıyla anılan Vanes dayıların evini de geçip az ötedeki Surp Giragos Kilisesi'nin bulunduğu sokağa saptık. Zangoç Deli Uso'nun tasını tarağını toplayarak ve şalvarının uçkurunu bağlayarak İstanbul'a göç edip kapağı Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'ne temizlikçi olarak atmasıyla boşalan yerine, kilise mütevelli heyetinin kararıyla atanan usta bir taş yontucusu olan Zıfkar'ın, diğer adıyla Taşçı Mıgırdiç'in, sokağa taşan yanık mayasına çarptık. Ogıl, ogıl, sen gidersen benim halım nice olur? Altın yüzük parmağımda tuç olur. Taşçı Zıfkar dayının kızı Victoria, Süryani Puşici Gevro ile evlenmiş, kız kardeşlerinin Gavur mahallesinde bunca Ermeni dururken bir Süryani'ye gönül vermesine içerleyen diğer iki kardeşi Samo ve Nişo da bu utancı paylaşmak istemediklerinden baba evlerini terk edip biraz da artist olma hevesiyle İstanbul'a gitmişlerdi. Bütün bunları içine sindiremeyen Zıfkar dayı kendini alkole vermişti. Onun yanık mayası gelip karanlık sokakta bula bula beni buldu ve kımbomu üfleyip söndürdü. İçi yangın, İçi buruk yaşlı Zıfkar'ın karanlık dünyasına dönüştürdüğü tüm sokağı, kımbom söner sönmez, kervanının başını çeken babam arkaya doğru seslendi. Margos Lao, Yuris. Babamın Kürtçe ile karışık Ermenice, Margos oğlum, neredesin sorusuyla, benim sönmüş kımbomun o ana dek nedenli büyük bir işe yaradığını anladım, gururlandım ve karanlığa seslendim. Hos, im. Süleyman Nazif İlkokulu'nda isim yoklaması yapılırken, her gün yüksek sesle söylediğim buradayım cevabım, mevcudiyetimin, varlığımın teyidi ve tespitine imkan veriyordu. Şimdi de burada, bu zifiri karanlık gecede, bu kez de yerimin saptanmasına yarıyordu. Babam sesime yönelerek el yordamıyla beni bulduktan sonra, yeleğinin cebinden çıkardığı muhtar çakmağını şık diye yaktı. Giderek tipiye dönüşen karda, rüzgara rağmen çakmağın daha ilk çakışta şık diye yanması, ardından kımbomun tekrar isli isli tütmesi, bizleri Zangoç Zıfkar dayının karanlık dünyasından kurtararak yola revan olmamızı sağlaması, belki de kilisenin sokağında bulunmamızdan, Tanrı katında fazla günahkar olmayışımızdandı. Ya da bu mucize o anda nenemin, bizleri karanlıkta bırakmaması için peygamberimizden medet umarak içinden söylediği duanın, hemen oracıkta kilisemizin tasvirlerindeki Yüce İsa'nın kulaklarına gitmesiyle gerçekleşmişti. Benim biricik gururum, kumbumun ışığına bizleri tekrar kavuşturan Yüce Tanrımıza, İsa peygamberimize, tüm azizlere içimizden dua ettikten sonra kafilemiz, emin adımlarla tekrar yola koyuldu. Bozanların evi, Hançapekin, Gavur mahallesinin sonunda, bizim Moşe, Kürtlerin Cehü, Türkçe'de Yahudi dediğimiz insanların yaşadığı mahallenin başındaydı. Gavur mahallesi ile Moşelerin mahallesinin sınırı, Bozanların eviyle çizilirdi. Gavurlarla Moşeler, günün birinde şayet harbe tutuşup böyle bir savaşa yönelselerdi, galipler tarafından ilk fethedilecek kale, kesinlikle Bozanların evi olurdu. Biz Ermeni çocukları ile Moşe çocukları, mahallelerimize yakın olduğu için hep Süleyman Nazif İlkokulu'nda aynı sıralarda, çoğu kez yan yana otururduk. Öğretmenlerimiz Hayri Pamukçu, Ağzı Eğri Mehmet Hoca ve Nezihe Er Yılmaz'dı. Öğretmenlerimizden söz ederken şunu da söylemeden geçersem biraz ayıp, biraz da günah işlemiş olmaz mıyım? Ben mahallemizdeki tüm kızlara aşık olduktan sonra ilkokula başladığım o yıllarda Süleyman Nazif İlkokulu'na, daha doğrusu eski bir evden okula dönüştürülmüş, pencerelerinden Kurşunlu Camii'nin avlusu görünen o eski okuluma başladığım yıllarda 3. sınıfta Nezihe Er Yılmaz öğretmenime aşık olmuştum. Herkesin büyüyünce ileride ne olacağını sorduğu bir derste tüm arkadaşlarımın, "Öğretmenim, ben büyüyünce avukat olacağım, ben büyüyünce subay olacağım, ben büyüyünce mühendis olacağım" derken cevap sırası bana geldiğinde, "Öğretmenim, ben saatçi olacağım" demiş ve öğretmenimi bir hayli güldürmüştüm. Herkesin avukat, mühendis, subay, doktor, hakim, öğretmen olmayı düşlediği bir ortamda benim üstüne üstüne basarak saat tamircisi olacağım dememe çok gülmüştü. Sahi ben neden saatçi olmak istemiştim ki? Saatçi olarak zamanı mı durdurmayı düşlemiştim? Yoksa koluma takmayı hayal dahi edemediğim, vitrinleri süsleyen o değişik saatlerin tümüne birden sahip olma özlemini mi dile getirmiştim? Bilemiyordum. Ama arkadaşlarımdan daha iyi bir seçim yaptığımdan emindim. Kanımca onların doktor, avukat, mühendis dedikleri şeylerin hepsi de havada şeylerdi. Elle tutulur, gözle görülür yanları yoktu. Oysa saatçi dükkanı her şeyle ortadaydı. Yelkovan ve akreplerinin çeşitli süsleriyle yuvarlak, oval, dört köşe dikdörtgen saatler, metal veya deri kayışlı, rengarenk, göz alıcı. Öğretmenlerimiz okul sıralarında bizlere tüm iyi niyetleriyle doğruyu, dürüstü, güzeli, iyiliği aşılamaya çalışa dursunlar. Yarınları kurtaracak genç nesiller olarak bizlere her sabah topluca, "Türküm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, ülküm, yükselmek ve ileri gitmektir" dedirterek görevlerini yerine getire dursunlar. Biz okul çıkışı tahta çantalarımızı bir kenara fırlatıp Moşe çocuklarıyla, cehüllerle birbirimize kavun ve karpuz kabukları fırlatarak savaşıyorduk. Daha sonraki yıllarda savaş yeteneğimizi geliştirmiş, kavun ve karpuz kabukları bulamadığımız kış aylarında ise bu kabukların yerine kar topları içerisine sıkıştırdığımız taşları tercih ederek birbirimizin kafasını gözünü yarmaya başlamıştık. Bu tür oyunlarda genellikle kazanan taraf biz gavurlardık. Çünkü Moşeler sayıca bizden daha azdı. Sayıca bizden azdılar ama yine de zaman zaman sapanla, çatal lastikle ustaca fırlattıkları bir taşın kafamızı yarıp kaşımızı kanattığı da olağandı. Biz tüm savaş kurallarını sürdürürken, ileri, geri bağırarak mevzilerimizi değiştirirken, başımız kırılıp kanadığında ağlayarak evin yolunu tutardık. Eve geldiğimizde anamız bizi kan revan içinde görünce teşhisini hemen, hiç gecikmeden koyar, iki tokatla ilk tedavisine başlarken diğer taraftan da veryansın ederdi. "Kopegin ogli, gene Moşelerle herbe tutuştuz, de git." Biz neden harbe derdik? Biz neden savaşırdık? Biz gavur mahallesinde sayıları az da olsa, bizlerle komşu yaşayan Müslüman arkadaşlarımızla birleşip, kuvvetlerimizi daha da güçlendirerek neden hep Moşelere, cehüllere savaş ilan ederdik? Neden onları kendi sokaklarında, kendi mahallelerinde taşa tutarak, evlerine girinceye kadar kovalardık? Onlar kaçıp evlerine sığındıklarında, bizler neden 5-10 kuruşu yan yana getirip de pazar günleri şehir sinemasında seyrettiğimiz Kızılderili Şef Geronimo gibi çığlıklar atardık. Galibiyet neden bu kadar tatlıydı? Onlar hep yenilmeli, hep mağlup olup pes mi etmeliydiler? Zafer hep bizim mi olmalıydı? Evet, biz hep kazanmalı ve onlara derslerini vermeliydik. Çünkü onlar kötü insanlardı. Çünkü onların iğneli fıçıları vardı. Çünkü onlar çocukları yakalayıp evlerindeki iğneli fıçılara atıp sallıyorlardı. Böylece öldürdükleri bu çocukların kanlarını lıkır lıkır içiyorlardı. Onun için çocuklar analarının sözlerini dinlemeli, ta uzaklardaki Yahudi mahallesine gitmemeliydiler. Uslu uslu kendi kapılarının önünde, kendi sokaklarında oynamalıydılar. Analarının dizlerinin dibinde, gözlerinin önünde. Sonra Moşeler, sınıf arkadaşlarımız, günün birinde iğneli fıçılarını dahi toparlayamadan apar topar kalkıp göç eylediler. Moşelerin mahallesi tümüyle boşaldı. Ama onların iğneli fıçıları bu kez de biz gavurlar, biz fıllelere miras kalmıştı. Bu kez cehi olan bizlerdik. Hem cehi hem gavur. Biz yolumuza devam edelim. Kafilemizin yanına yaklaşıp bizleri selamlayan, ellerindeki kımbolarıyla bizim kımbomuzun ışığına güç katarak geceyi gündüze çeviren Mano dayıların kafilesi, misafirliğe gidip evde bulamadıkları ayakkabı tamircisi, yani Pineci Agop'ların evinden dönüyorlardı. Şimdi de yönlerini Bezaz Entrolar'a çevirmişlerdi. Entrolar'da evde yoksa, komşuların Alban Topal İstepanların kapısını çalmaya karar vermişlerdi. Kafileler birbirlerine Ermenice, Kişer Pari diye iyi akşamlar temennisinde bulunduktan sonra yollarına koyuldular.